Ayrım 37.
Sayfa 276. 6. Verilen buyruğun açıklanmasından bile çekinen saray açıkça bu kadar para vermiş olamayacağına göre bu sayı ve ağırlıktaki altını Mustafa Kemal ile yaveri Cevat Abbas acaba Yıldız Sarayı'ndan Şişli'ye kadar nasıl ve gizlice taşıdılar? Taşıyabilirler mi? Yoksa bu altınları Şişli'deki eve gizlice Vahidettin'in güvenilir adamları mı getirdi? Eğer böyleyse Vahidettin'in konyak içtiğini ya da Doktor Reşat Paşa'yı Zeki'nin öldürdüğünü açıklamaktan çekinmeyen bu yakın adamlardan biri olsun, neden bugüne kadar böyle bir açıklama yapmadı? 7. Altınlar herhalde sandıklara yerleştirilmiştir. Her sandık 50 kilo olsa 40 bin altın 6 sandık eder. 6 sandık dolusu altın, Şişli'den Galata rıhtımına, rıhtımdan motora, motordan bandırma gemisine, gemiden Samsun rıhtımına, oradan Mıntıka Palas Oteli'ne, oradan Havza'ya, Amasya'ya, Erzincan'a, Sivas'a, Erzurum'a, Kırşehir'e, Kayseri'ye, Ankara'ya nasıl taşınır? Kimler taşır? Hiç kimsenin ilgi ve merakını çekmez, biri bile bunlar nedir diye sormaz mı? Mesela Refet Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Rauf Bey bu esrarlı sandıklardan neden hiç söz etmiyorlar? Mustafa Kemal sandıklarda altın olduğunu arkadaşlarına söylediyse neden hiçbiri bugüne kadar bu altınlar konusuna değinmedi? Neden gerektikçe altınları harcamayıp da ona buna muhtaç oldular? 40 bin altının Samsun'dan Ankara'ya kadar nasıl taşındığı da başlı başına bir bilmece. Bu bir şey değil, aşağıda okuyacağız. Vahidettinciler masal bu ya, Mustafa Kemal'e verilen para miktarını 866 bin altına yani 6235 kiloya kadar yükseltiyorlar. Oysa Mustafa Kemal ve arkadaşlarının ellerinde ancak 3 döküntü otomobil var. Bu araçlara 3-4 kişi binerek yolculuk yapıyorlar. Yanlarında da özel eşyaları, tüfekler ve dosyalar var. Nasıl taşıdılar bu 6 ton altını? Dipnot: M.M. Kansu, Atatürk'le beraber 1. cilt sayfa 193-484-490. Vahidettin'in Mustafa Kemal'e 40 bin altın verdiği hakkındaki iddia Vahidettinciler tarafından gözü kapalı kabul ediliyor. Kadir Mısıroğlu: Sultan Vahidettin bu iş için lüzumlu parayı da şahsi atlarını satarak temin etmiştir. Çok iyi bir binici olan Sultan Vahidettin gayet kıymetli yarış atları beslerdi. Bu suretle elde edilen 40 bin altını Mustafa Kemal Paşa'ya verdi. Nihal Atsız'a dayanarak Sarıklı Mücahitler sayfa 49. Vehbi Vakkasoğlu Son Bozgun 1. sayfa 143. Bu Vatanı Terk Edenler sayfa 49. GRYT Ansiklopedisi 1. sayfa 180. Dipnot: GRYT Ansiklopedisinden bir alıntı daha. 1986 yılının 19 Mayıs merasimleri yapılırken Sivas'ın Gürün kazasında Gürün Lisesi Müdürü R. Nuri Kaçmaz merasimde aynen şu konuşmayı yapmıştı. Bir yandan güzel İzmir'imiz işgal edilirken diğer yandan İngilizler İstanbul'da akla hayale gelmedik entrikalar çeviriyorlardı. Durumun farkına varan Padişah Vahidettin, namağlup kumandanım diye itimat ettiği Mustafa Kemal Paşa'yı davet ederek Anadolu'ya gitmesi için ikna etmiş ve girişilecek mücadelede kullanılmak üzere bir miktar kendi servetinden de katarak 40 bin altın vermiş ve işgal kuvvetlerinin işin iç yüzünü kavramamaları için meseleyi gizli tutmuştur. Lise müdürünün bu sözlerinin bir kısmı Mustafa Kemal Paşa'nın kendisi tarafından, bir kısmı da yakın zamanda ortaya çıkan vesikaların teyit ettiği tarihi vakalardı. Ne var ki medeni tartışma cesaretine mahrum bir kişi, müdürün konuşmasını Cumhuriyet Gazetesi'ndeki bir köşe yazarına jurnallemişti. Köşe yazarının o ihbarı neşretmesi üzerine de müdür hakkında takibat açılmış, tarihi gerçekleri söylemekten başka kabahati olmayan bir devlet vazifelisi bir müddet sıkıntıya sokulmuştu. 1. sayfa 163. A. 19 Mayıs töreninde söylenen sözleri bir gazeteye bildirmek neden jurnallemek olsun? B. Bu iddiaların tarihi gerçeklerle ilgisi ne? Belgesiz, dayanaksız tarihi gerçek olur mu? Lise müdürü siyasi dedikodu yapmış, ansiklopedi dedikoducu müdürü koruyor. C. Bu ilginç açıklamayı Milli Eğitim Bakanlarına armağan ediyorum. Sırada Mustafa Kemal'e hükümetçe verildiği ileri sürülen paralar var. Bu konudaki genel iddialardan ilkini görelim. Mustafa Kemal Paşa'ya devlet veznesinden ve örtülü ödenekten 100 bin lira tutarında para verilmişti. Mevlanzade Rıfat Türkiye İnkılabı'nın iç yüzü sayfa 237. Vahidettinciler bu sayıyı gittikçe arttırıyorlar. Açık arttırmanın öncülüğünü Şehzade Mahmut Şevket Efendi yapıyor. Vahidettin Mustafa Kemal'e en geniş yetkileri ve lüzumlu parayı da vermiştir. Benim bildiğime göre paşaya gerek bizzat kendisi gerekse kurulan çeşitli hükümetler vasıtasıyla, ki bilhassa Ali Rıza Paşa hükümeti zamanında, devamlı surette para göndermiştir. Bu paranın tutarı da 400 bin altına bali olmuştur, yani varmıştır. Murat Sertoğlu'nun röportajı 6 Temmuz 1967 Tercüman Gazetesi. Kadir Mısıroğlu sanki kanıtlanmış gibi bu iddiaya sarılarak diyor ki, 400 bin altın ne demektir düşününüz. Üstelik bir başka 400 bin lira meselesi daha var. Onu da Mustafa Kemal Paşa bizzat itiraf ediyor. Dayanak olarak da 1927 baskısı Nutuk'un 209. sayfasını gösteriyor. Aydın cephesinin ihtiyacı için kullanılmak üzere donanma cemiyetinin elinde bulunan paralardan 400 bin lira talep etmiş. İstanbul hükümeti de bu isteği yerine getirmiştir. Ama Nutuk'ta verilen bilgi böyle değil. Bu kadar da değil ama açıklamıyor. Bu kadar parayla neler olmaz? Sarıklı Mücahitler sayfa 50 ve devamı. 1. Mahmut Şevket Efendi Vahidettin'in 400 bin lira gönderdiğini iddia ediyor ama kanıt olarak da az sonra sözü edilecek olan 1000 liralık bir makbuzun fotokopisini gösteriyor. Kalan 399 bin lira ne olacak peki? Artık ona da Mahmut Şevket Efendi'nin gül hatırı için inanacağız. Öyle ince eleyip sık dokumaya, belge aramaya ne gerek var? Maksat Vahidettin'in namı kurtulsun. 2. Mısıroğlu'nun sözünü ettiği bir başka 400 bin lira olayının aslı da şu. A. Damat Ferit hükümeti yerine gelen Ali Rıza Paşa hükümetinin temsilcisi Salih Paşa ile heyeti temsiliye arasında Amasya'da görüşmeler yapılır Ekim 1919 ve bazı protokoller düzenlenir. 4. protokolün 8. maddesi şöyle. Aydın Kuvayi Milliyesi'nin takviyesi ve iaşelerinin teshil ve temini. Bu husus harbiye nezaretince tanzim olunur. Donanma cemiyetinin 400 bin lirasından lüzumu kadar hükümet tarafından bu maksada tahsis kılınabilir. Nutuk 1. cilt sayfa 177. Nutuk'ta yer alan bilgi işte bu. B. Yani Mustafa Kemal 400 bin lira istemiyor, Ali Rıza Paşa hükümetinin doğrudan doğruya Aydın Kuvayi Milliyesi'ne yardım etmesini istiyor. Bunun düzenlenmesi işinin de İstanbul Harbiye Nezaretince yapılması karara bağlanıyor. Protokolde hükümetin bir kaçamak yapmaması için kaynak gösterilmiş ve bu amaçla donanma cemiyetinin parasının kullanılabileceğine de işaret edilmiş. Tamamı da söz konusu edilmemiş, gerektiği kadarı bu işe ayrılabilir denmiş. Mısıroğlu'nun İstanbul hükümeti bu isteği yerine getirmiştir dediğine de bakmayın. Hükümetin Aydın Kuvayi Milliyesi'ne yardım edip etmediği, ettiyse ne kadar ettiği bilinmemektedir. Çünkü kısa bir süre sonra Damat Ferit bu derneği kapatıp mal varlığına el koyacaktır. Lütfi Simavi Bey sayfa 459. C. Mısıroğlu çok büyük bir paraymış gibi bu parayla neler olmaz diye çığlık atıyor. O paranın tamamı verilmiş olsaydı bile Aydın cephesinin acaba kaç gününü karşılardı onu hesap etmiyor. Damat Ferit'i Tulon'a götürecek olan Gül Cemal vapuru bile 70 bin altın harcanarak süslenmiştir. İMK İnal Son Sadrazamlar sayfa 2059. Sevr anlaşmasını alıp geri dönmek için Paris'e giden kurul üyelerine ise toplam 280 bin frank verilmiştir. T. Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken 2. sayfa 403 ve devamı. Dedikoduları ve hayalleri bir yana bırakıp gerçeklere dönelim. Belgeli ve yasal ödemeler şunlardır. 1. Mustafa Kemal'in ve karargah mensuplarının 3 aylık aylıkları, yollukları ve verilen %50 zam. Dipnot, 18 kişinin aylıklarının toplamı 114.538 kuruştur. Seyyar olmaları dolayısıyla 1 Haziran 1919 tarihli vekiller heyeti kararı ile her görevliye yarım aylıkta zam yapılmış, bunun toplamı da 57.269 kuruş ediyor. Meclisi vükela mazbatalarına dayanarak T. Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken 1. sayfa 84. 2. Mustafa Kemal'e dahiliye nezareti ödeneğinden verilen 1000 lira. Ödenen belgeli para bu kadar. Dipnot, Mustafa Kemal'in imzaladığı bu 1000 liralık makbuzun klişesini eski dahiliye nazırı ve 150'liklerden M. Ali yayımlamış birçok Türk kaynağında da yer almıştır. Mesela Kadir Mısıroğlu, Sağlıklı Mücahitler sayfa 52. Vahidettinciler bu olayı tarihten gizlenen bir para olayının açığa çıkması olarak değerlendirmek istiyorlar. Oysa Mustafa Kemal'in bu paranın sarfı ile ilgili telgrafı 28 Mayıs 1919'da vekiller heyetinde görüşülmüş, gereğine karar verilmiş, karar tutanağına yazılmış, yani devletin kayıtlarına geçmiştir. Gizli saklı bir yanı yok. Meclisi vükela mazbatalarına dayanarak T. Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken 1. sayfa 84. Ama Kadir Mısıroğlu fütursuzca devam ediyor. Anlaşıldığına göre hangi vekalette ne kadar para varsa toplayıp kendisine vermişlerdir. Dipnot. Bu ölçüsüz iddialar yazıcıların Osmanlı Devleti'nin son günleri hakkında hiçbir şey bilmediklerini gösteriyor. Rıza Tevfik diyor ki, Maarif Nezareti'nin kasasında 500 lira kağıt para vardı. Biraz da ben konuşayım sayfa 199. Daha geniş bilgi için Vedat Elnem Harf ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomisi Bilge Chris sayfa 59 ve devamı. Zira sağdan soldan başka makbuzlar da ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birini daha zikredelim. Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya giderken kendisine makbuz karşılığı olarak dahiliye nezareti örtülü ödeneğinden 25 bin lira vermiş bulunan o zamanın dahiliye nazırı M. Ali Bey, Fransa'da zincire vurulmuş Cumhuriyet isimli bir gazete çıkardı. Bu gazetede birçok belge arasında bu paraya ait makbuzun fotokopisini neşretmiştir. Sarıklı Mücahitler sayfa 51. 1. Mısıroğlu hangi vekalette para varsa toplayıp kendisine vermişlerdir, sağdan soldan başka makbuzlar da ortaya çıkıyor diyor ama sadece 25 bin liralık bir makbuzdan söz ediyor. Hani öteki makbuzlar? Derin ve zengin bir sessizlik. Yazdığına göre 25 bin liralık makbuzun fotokopisi de M. Ali'nin gazetesinde yayınlanmış. Ama hayrettir ki Mısıroğlu 1000 liralık makbuzdan daha önemli olan bu 25 bin liralık makbuzun klişesini yayımlamıyor. Çünkü gazeteyi görmüş değil, bu kuru bilgiyi Sabahattin Selek'in kitabından almış aktarıyor. 2. Sabahattin Selek böyle bir makbuzun klişesinin söz konusu gazetede yayımlandığını yazmakla birlikte, gazetenin tarihini de makbuz hakkında herhangi bir bilgi de vermemektedir. Anadolu İhtilali sayfa 133. 1984 ya da 1985'te basın ilan kurumunun Bayramoğlu'ndaki tatil köyünde bu hususu kendisine sormuş ve şu cevabı almıştım. Makbuzun M. Ali'nin gazetesinde yayımlandığını Radi Bey, yani Radi Azmi Yeğen söylemişti. Dipnot, Sabahattin Selek, Radi Azmi Yeğen'in verdiği bilgiye dayanarak şöyle yazıyor. Dahiliye nezareti örtülü ödeneğinden ödenen bu parayı, yani 25 bin lirayı, Mehmet Ali Bey yanında emniyet şube müdürlerinden Radi Bey olduğu halde Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a götürecek vapur hareketinden biraz önce gelerek bizzat vermiş ve klişesi yayımlanan makbuzu da orada Radi Bey yazmıştır. Anadolu İhtilali sayfa 133. Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey'in İzmir işgalinin ikinci günü işini bırakıp Mustafa Kemal'i uğurlamaya geldiği iddiası hiç de akla yakın görünmüyor. Mustafa Kemal anılarında bundan söz etmiyor. Nitekim o tarihte yaver olan T.M. Göztepe şu bilgiyi vermektedir. Bandırma vapuru yolcularını alır almaz demirini kaldırıp Karadeniz'e açılmaya hazırlandı. Bu sırada Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey makam yaveri Jandarma Yüzbaşı Selahattin Bey'i vapura göndererek İzmir'de ahvalin fevkalade vehamet kespettiğinden telgraf başından ayrılamadığını bildirdi ve Mustafa Kemal Paşa'yı İzmir'de müsademe ve kıtalin yani çarpışma ve kıyımın devam etmekte olduğundan haberdar etti. Bahdettiğim Mütareke Gayyası'nda sayfa 184. Mustafa Kemal'in vekiller heyetinde görüşülen 1000 liranın sarfı ile ilgili telgrafından T. Gökbilgin şöyle söz etmektedir. Mustafa Kemal bu telgrafında kendisinin İstanbul'dan hareketi sırasında aldığı 1000 liranın 300'ünü Samsun mutasarrıflığına verdiğini anlatıyor. T. Gökbilgin, Milli Mücadele Başlarken 1. sayfa 84. Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılırken kendisine 1000 lira mı verildi, yoksa R. Azmi Yeğen'in dediği ve Sabahattin Selek'in inandığı gibi 25 bin lira mı? Biri vekiller heyeti mazbatasına geçmiş bir işlem, öteki olaydan 40 küsur yol sonra yapılan bir açıklama. Hangisi doğru geliyor size? Yani gazeteyi ve makbuzun klişesini Sabahattin Selek de görmemiş. 3. Sabahattin Selek görmemiş ama makbuzun fotokopisi yayımlanmış olabilir. Ama bildiğim kadarıyla Mehmet Ali'nin gazetesinde klişeyi görmüş, gördüğünü yazmış ya da 25 bin liralık makbuzun klişesini Türkiye'de yayımlamış olan hiç kimse yok. 25 bin lira önemli değil, o para Pontus cephelerine karşı kurulan Türk çetelerini desteklemeye ve yeni önlemler almaya bile yetmez. Önemli olan gerçek olup olmadığı. Mustafa Kemal'e 1000 artı 25 bin lira verildiği kabul edilse bile bu paranın 4 ay içinde bittiği ve hiç paralarının kalmadığı, Erzurum'dan ayrılırken emekli binbaşı Süleyman Bey'in 900 lirasıyla Müdafaa-i Hukuk Derneği Yönetim Kurulu üyelerinin buna eklediği 100 liraya muhtaç olmalarından anlaşılıyor. C. Dursunoğlu Milli Mücadele'de Erzurum sayfa 138. M. Müfit Kansu da parasızlıktan ilgili birçok olay anlatmaktadır. Dipnot Atatürk'le beraber sayfa 449-481-487. Osmanlı Bankası Sivas Şubesi'nden 1000 lira kredi alınır. 489-506-507. Ankara Müftüsü de 1000 lira verir. Bu konuda ayrıca H.F. Ataç'a dayanarak Sabahattin Selek Anadolu İhtilali sayfa 132. Alınan para ve giderler M. Müfit Bey tarafından bir sarı deftere günü gününe işlenir. K.Z. Genç Osman Beni Hatırlayın'ı sayfa 117 ve 118. Mazhar Müfit Kansu'nun anlattıklarından birini özet olarak aktarıyorum. Her şey hazırlandı, artık yarın Ankara'ya hareket ediyoruz. Bildiklerle vedalaştık fakat bütün mevcut nakdimiz, yani paramız ancak yol için 20 yumurta, 1 okka peynir ve 10 ekmeğe kifayet yettiğinden bunları aldırdık. Sayfa 487. Mazhar Müfit Kansu aylarca sabahları bir bardak çay ile bir dilim ekmek yediklerinde yazıyor. Sayfa 491. Rauf Orbay da İstanbul'dan hareketinden önce Mustafa Kemal'in kendisine para meselesini ne yapacağız? Girişeceğimiz işlerde şüphesiz ki paraya ihtiyacımız olacak. Fakat biliyorsun bende biraz para vardı, hepsinin Minber gazetesi yuttu. Sen de benden farklı değilsin, aylıklarımıza ne yapabiliriz dediğini anlattıktan sonra şu bilgiyi veriyor. Topçuoğlu Nazmi Bey hiç tereddüt etmeden, o ciheti hiç düşünmeyin, ne lazımsa ben temin ederim, merak etmeyin demiş ve bana kendi kesesinden 5000 lira vermişti. Biz Amasya'dan itibaren her işimizi bu para ile gördük. Bu para bitince Sivas Kongresi'ne giderken Erzurum Müdafaa-i Hukuk Heyeti bize 1000 lira kadar bir para temin etmişti. F. Kandemir Hatıraları ve Söyleyemedikleri ile Rauf Orbay, sayfa 33. Mustafa Kemal'in 3 Mayıs 1920'de Kazım Karabekir'e telgrafı. Elde 5 para bulunmadığı malumu devletleridir. Şimdilik dahilde bir menba, yani kaynakta bulunmuyor. Kazım Karabekir İstiklal Harbi'miz, sayfa 658. Suat İhilhan, 23 Nisan 1920'ye kadar çeşitli kaynaklardan sağlanan paranın sadece 37 bin TL olduğunu yazmaktadır. Atatürk Konferansları 1969, sayfa 50. İstanbul'dan o kadar altınla yola çıktılarsa neden oradan buradan yardım almak zorunda kalmışlar? Mustafa Kemal ne yaptı o 40 bin ya da yüz binlerce altını? Sakın Samsun'daki otelin bodrumuna ya da Havza'daki termal hamamın havuzunun altına gömmüş olmasın. Definecilere duyurulur. Velhasıl Mustafa Kemal'e 25 bin lira verildiği de belgelenmemiş bir iddiadır. Sonuç, Mustafa Kemal'e ve karargahına verilen kanıtlanabilir para sadece aylıklar, yolluklar, sonradan yapılan %50 zam ve 1000 liradır. Ötesi dedikodu ve büyüklere masal. Dipnot, Rıza Tevfik de şöyle yazıyor. Kendisine Dahiliye Nazırı Mehmet Ali Bey eliyle 4 bin lira harcırah verilmiş. Yine o sıralarda işitmiştim ki Mustafa Kemal Paşa'nın elinde avucunda büyük bir para yokmuş. Yalnız kıymetli 2-3 Arap atı varmış. Bu atları Sabık Bahriye Nazırı Cemal Paşa vasıtasıyla sattırılmış ve harcırahıyla o para üzerinde bulunduğu halde Anadolu'ya gitmiş. Biraz da ben konuşayım, sayfa 54. Rıza Tevfik, Mustafa Kemal'in gelen parayı Minber gazetesine yatırarak batırdığını bilmiyor ama Cemal Paşa'nın atları satıp parasını Mustafa Kemal'e yolladığını duymuş. Hükümetçe Mustafa Kemal'e yüz binlerce lira verilmiş olsa Rıza Tevfik duymaz mıydı? Üstelik de damat Ferit hükümetiyle Mustafa Kemal arasında çıkan ve Mustafa Kemal'in istifası ile sonuçlanacak olan o sert çekişme günlerinde hükümet üyesi, adı geçen eser sayfa 55, anlaşılan Vahidettinciler bu işi o zamanki hükümet üyesi Rıza Tevfik'ten daha iyi biliyorlar. Ama Vahidettinciler dedikodu yapmaya ve masal anlatmaya bayılıyorlar. Kadir Mısıroğlu, kendisine külliyetli paralar verildi, cebine yüz binlerce altın konmuştur. Lozan 1. cilt sayfa 185-186, Hilafet sayfa 155-157. Abdurrahman Dilipak, Mustafa Kemal Anadolu'da halk ayaklanmasını örgütlemek için büyük miktarda para ile Samsun'a gönderiliyordu. 300 bin altın para verilerek Anadolu'daki Kurtuluş Hareketi'ni örgütlemek için gönderilmişti. Mustafa Kemal'in daha sonraki mektupları bunu doğrulamaktadır. Bu mektuplar Başbakanlık arşivince yayımlanmıştır. Cumhuriyete giden yol sayfa 41-164. Söz konusu kitap Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nın 1982'de yayımladığı Atatürk ile ilgili arşiv belgeleri 1911-1921 adlı kitaptır. 105 belgeyi içeriyor. Bu doğrultuda tek mektup yok. Dilipak yine desteksiz atmış. Vehbi Vakkasoğlu, Mustafa Kemal Paşa'ya verilen paralar milyonlarla ifade edilmektedir. Son Bozgun 1. cilt sayfa 143. Dipnot, biri de Vahidettin'in Mustafa Kemal'e 40 bin sterlin verdiğini iddia ediyormuş. Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi 1. cilt sayfa 163. Artık yalanı da dövize endekslemişler. Farkında mısınız? Para gittikçe ürüyor. Geldik bu hesapsız kitapsız atışların doruk noktasına. Son atıcı Hasan Hüseyin Ceylan. Yazar para ile ilgili iddiasına Vahidettin ile Mustafa Kemal'in 15 Mayıs 1919 günkü veda sahnesiyle başlıyor. Enver Behnan Şapolyo olayı şöyle anlatıyor diyor ve onun Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi adlı kitabının 302. sayfasına alıntı yapıyor. Ama alıntının sonunda kaynak olarak Atatürk'ün Bana Anlattıkları adlı kitabın 78. sayfasını gösteriyor. 17. dipnot. Bu nasıl iş? Çünkü yıllardır kimsenin çözemediği bir düğümü çözmüş. Bunun coşkusu içinde bu yüzden de alıntıyı nereden yaptığını unutmuş, başka adres veriyor. Kusuruna bakmayın. Nedir bulduğu gerçek? Açıklayayım. Veda sahnesini anlatan Enver Behnan Şapolyo bu görüşmeyi Mustafa Kemal'in ağzından şöyle bitirir. Vahdettin ayağa kalktı, elimi sıkı sıkı tuttu. Muvaffak olunuz dedi, sarayı terk ettim. Bu zaman bir kadife kutu içine bir takım da hediyeler verdi. Yaverim Cevat Abbas da gecenin karanlığında derin düşünceler içinde Yıldız Tepelerini aşarak Şişli'ye geldik. Enver Behnan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi sayfa 302, Büyük Oyun 1. sayfa 29. Dipnot. Aslı şöyle, muvaffak ol hitabı şahanesine, padişahın hitabına mahsar olduktan sonra huzurdan çıktım. Naci Paşa padişahın yaveri fakat benim hocam, derhal benimle buluştu. Elinde ufak bir mahvaza, kutu içinde bir şey tutuyordu. Zat-ı şahanenin ufak bir hatırası dedi, kapağının üzerine Vahidettin'in inisiyalleri işlenmiş bir saatti. Peki teşekkür ederim dedim. Yaverim aldı. Sonra sanki Yıldız Sarayı'ndan çıktığımızı ve hareket etmek üzere olduğumuzu gizlemek, saklamak ister gibi bir ihtiyatla ayaklarımızın patırtısını işittirmekten korkarak saraydan uzaklaştık. Atatürk'ün hatıraları sayfa 123-124. Ceylan heyecanla diyor ki, Mustafa Kemal'in kendi ağzıyla açıkladığı bu olayda bir cümleye dikkat çekmek isterim. Sultan Vahidettin bana saraydan ayrılırken bir kadife kutu içerisinde bir takım da hediyeler verdi. Geliniz şimdi bu kadife kutu içerisinde neler olduğunu biraz açmaya çalışalım. Tarih önünde vicdan sahibi herkesi çarpacak olan bir gerçekle karşılaşıyoruz. Kadife kutu içerisindeki para ve altının muhtevasını öğrendiğimizde Sultan Vahidettin'in Mustafa Kemal'i Anadolu'ya ve Samsun'a göndermeyi ikna ettikten sonra kendisine kadife kutu içerisinde verdiği altının miktarı tamı tamına 40 bin altındır. Üstelik bu altınlar Sultan Vahdettin'in tamamen şahsi servetidir. Çünkü Sultan Vahdettin gayet kıymetli kendisine ait yarış atlarını satarak bu birikimi elde etmiş ve bunu da kadife kutu içerisinde Mustafa Kemal'e vermiştir. Demek ki Vahidettin içinde 288 kilo altın bulunan kadife kutuyu Mustafa Kemal'e vermiş, o da almış ve koltuğun altına sıkıştırıp saraydan ayrılmış. Hay Allah razı olsun. Ben de boş yere bu kadar altın nasıl taşınır, kim taşıyabilir, kaç sandığa sığar diye kafa patlatıp duruyordum. Vahidettin ve Mustafa Kemal gibi büyük adamların Naim Süleymanoğlu'ndan daha güçlü kuvvetli olduklarını, 288 kiloyu tüy gibi kaldırabileceklerini neden daha önce düşünemedim? Sonra öyle 6 tane sandığa filan da gerek yokmuş. Meğer 40 bin altın bir cep saatinin kadife kutusuna sığabiliyormuş. Sanki kadife bir kutu değil, Ali Cengiz'in torbası ne koysan alıyor. Dipnot, yazar Refah Partisi Genel Başkan Yardımcılarından biriydi. Son seçimi kazandı ve Ankara Milletvekili olarak TBMM'ne girdi. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Bu arada Nihal Atsız'ın iddiasını nasıl değiştirilip 40 bin altının tamamının Vahidettin'e mal edildiğine de dikkatinizi çekerim. Dişimizi sıkıp Hasan Hüseyin Ceylan'ın akıcı bir Türkçeyle anlattıklarını dinlemeye devam edelim. Bugünkü verilerle ele alacak olursak 40 bin Osmanlı altını ki bunlar bugün reşat altın dediğimiz altınlardır.